Bisiklet Podcast'inden herkese selamlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bisikletle Türkiye serisi yapmaya karar verdik. Bisikletle Türkiye'yi gezdiğimiz yerleri bir başlık altında toplayıp onları böyle sizinle paylaşmaya karar verdik. Bir kütüphane yapacağız aslında. Değil mi Arda'cığım?
Bisikletle Türkiye kütüphanesi.
Evet. Arda ve Ahmet bizimle beraber. Bisikletname tam kadro bizlerle.
Merhaba.
Evet. Merhaba.
Aynı zamanda bugün video da alıyoruz. Bu kaydı Bisikletname YouTube sayfasından, bisikletname.com'dan, bisikletname Facebook sayfasından ve
bisikletname Instagram.
Evet, bisikletname'nin Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz.
Tamam.
Evet, şimdi ilk bisikletle Türkiye serimizin ilk bölümünü Kapadokya ile yapmaya karar verdik ve Kapadokya'da Ihlara Vadisi'ni, Ürgüp'ü, Göreme'yi, Zelve'yi, Üçhisar'ı, Derinkuyu'yu, yeraltı şehirlerini falan konuşacağız. Yavaş yavaş başlayabiliriz.
Evet.
Diyeyim. Evet, ilk önce sormak istiyorum. Bisikletname Kapadokya'ya nasıl gitti acaba?
Güzel soru.
Kapadokya'ya bisikletle gittik.
Hem de evden çıkıp Kapadokya'ya bisikletle gittik. Ama önce Türkiye'nin yarısını dolaşıp gittik.
Evet. Kapadokya'ya ulaşmamız bir ayımızı aldı. O aradaki yerleri sonra bahsederiz. Kapadokya'dan bahsedeceğiz şimdi.
Tamam, nasıl ulaştık Kapadokya'ya?
Nasıl ulaştık? İşte nasıl yani, kamplı, çadırlı, yağmurda, çamurda,
evet,
sürdük.
Doğru, Ekim'di aylardan. Evet. Geçen sene Ekim'de Kapadokya'daydık.
Peki Kapadokya'ya gitmek için sizce en güzel mevsim ne zaman?
Kışın çok güzel oluyor diyorlar manzarası ama biz öyle bir riske girmedik.
Ben kışın gittim mesela.
Sonbahardı.
Çünkü bisikletlerle ilerlediğimiz için tekerimiz kayabilir.
Tekerin de diyorsun, zeval giymesin.
Tekeriniz düz bassın.
Ama hani...
Yani şöyle,
bence her mevsim için güzel.
Bence Ekim'de çok güzeldi. Yani ne sıcaktı ne soğuktu. Çok harikaydı.
Benim için her zaman güzel orası yani.
Evet, Ahmet için Kapadokya özel. O çok heyecanlıydı Kapadokya'ya gideceğimiz için. Yani evden çıktık İzmir'den. Ege'yi bitirdik işte, Marmara, İç Anadolu. Tek hayali Kapadokya. Hadi Kapadokya, hadi Kapadokya, hadi Kapadokya diye. Ne şaşırıyorsun ya, sen değil mi?
Yani sadece o değil ama. Hani, ama yani yolda gördüklerimiz de yine onlar da heyecan verici. Çok güzel yerlerde kaldık yani.
Tabii canım,
Akçay
da yani.
Çanakkale tarafında.
Kapadokya için heyecanlıydın değil miydin?
Tabii ki. Kapadokya'yı evet, severim.
Peki o zaman hemen şöyle başlayalım. Şimdi Kapadokya çok büyük bir yer aslında. Yani herkes gittiği zaman direkt peri bacalarının belirli bir bölgede olacağını düşünüyor ama aslında öyle değil. Yüzlerce kilometre karelik bir alan ve bayağı da büyük. İlk Nevşehir'den ayrıldıktan sonra Üçhisar, Avanos, Ürgüp, işte Göreme ve Kapadokya'nın dediğimiz alan aslında bunların hepsinin olduğu bir alan.
Doğru, hatta daha bile geniş.
Hatta daha bile geniş. Daha güneye doğru da.
Yani 5 tane ili içine alıyor aslında.
Evet. Nevşehir,
Kapadokya bölgesi.
Kayseri. Evet.
Nevşehir, Kayseri.
Kırşehir.
Kırşehir.
Tamam. 5 tane bölge. Hani
Niğde, öyle olmalı.
Niğde'yi de içine alıyor. Niğde de
evet,
var.
Niğde de var.
Başka ne vardı?
Niğde, Nevşehir.
Aksaray.
Kayseri.
Aksaray, Aksaray.
Aksaray, Aksaray.
Bizi çok tekrarladığım için donmuş gibi oldu. Aksaray, Aksaray.
Evet, hatta Ihlara Vadisi Aksaray'da kalıyor.
Doğru.
Evet, evet, evet.
Doğru.
Yani,
şimdi biz bugün neleri konuşacağız? Kapadokya Vadisi'ndeki Üçhisar, Göreme.
Evet.
Üçhisar, Göreme, Ürgüp.
Evet.
Ve Üçhisar, Göreme, Ürgüp.
Yeraltı şehirlerinde konuşacağız.
Yok yok, o en üstteki
yeri. Sıradan başlayalım.
Avanos.
Avanos, tamam.
Evet.
Kapadokya bölgesinde bunları konuşacağız. Çünkü biz buraları bisikletle gezdik. Sonra... Buradan çok yakın olarak yeraltı şehirleri var. Kaymaklı ve Derinkuyu. Bir de buraya gelmeden Ihlara Vadisi var.
Evet, oraları.
Bunları konuşacağız bugün.
Evet. Şimdi o zaman isterseniz şeyden bahsedelim. Öncelikle şunu belirtelim. Bu bölgeye gidecekseniz eğer müze kartınız kesinlikle olmalı yani.
Evet, ön bilgi ve şart,
evet,
yani.
Evet, şart. Eğer müze kartınız yoksa her girişe bir müze kart parası bayılıp,
evet,
yani her gideceğiniz yerde defalarca müze kart parası vermiş olursunuz.
Kesinlikle. İki ama... yeraltı şehrinde zaten kendini çıkartıyor müze kart.
Tabii tabii. Şeyde de çıkartıyor bu...
Göreme.
Göreme'de. Evet. Antik yerde. Bayağı.
Evet.
Evet. Biz müze kart çok güzel bir şey.
Müze kartı,
müze,
evet,
kartı aldık ve bir yıl boyunca böyle hakkını vere vere kullandık.
Aynen öyle. Bir kere alıyorsun, sonra Türkiye'de üf.
70 liraydı biz aldığımızda geçen sene.
Ben de öyle almıştım. Aynen. Bu yıl bakalım %20 zam gelecek.
Hakkını fazlasıyla verdi. %20 zam gelecek. Ne oluyor?
184 lira olacak yani.
Çok zam be.
Her şey öyle olacak. Neyse, şimdi bunları konuşmayalım da.
Hadi konumuz şey, memleketin zamları.
Hazır yeni yıla girerken zamları konuşmaya başlıyoruz.
Aynen, yeni yıl zamları.
Şey gibi. Tamam. Ücret,
petrol fiyatındaki artış, o bizi ilgilendirmiyor. Bisiklet değil.
2700 aynen. Olacak, linke tıkla.
Oo evet. Tamam. Okey, şimdi o zaman siz bu bölgeye gittiğiniz zaman nerede konakladınız? Ondan başlayalım.
Çok güzel. Biz Nevşehir'den geçtik. Uçhisar'a 8 kilometre. Nevşehir'den Uçhisar değil mi? 8. Çok evet, yakındı yani. Hemen yakın. Vardık çünkü.
Ama o kadar değil bir 8, ya. Ben daha kısa
8, 8. 8 kilometre. Tamam. Ama böyle 8 kilometre böyle.
Evet, yükseliyor.
Çünkü Kapadokya bölgesindeki en yüksek yer Uçhisar.
Evet, zirve noktası.
Zirve noktası. Uçhisar'ın kalesi de tüm Kapadokya'yı görebileceğimiz en yüksek yer.
Evet.
Yani Göreme, evet. Avanos, Orta Hisar, Ürgüp.
Orta Hisar arkada kalıyor. Ürgüp'ü göremezsin. Göreme ve Avanos tarafı, yani Göreme tarafı görünebiliyor.
Görebilin. Biz para verip çıkmadığımız için kaleye göremedik neyi görebileceğini.
Ya evet, demek.
Ama
evet.
Kalenin hemen dibindeydik.
Evet evet.
Kalenin böyle pıt bit adım altında o böyle mağaralar var. O mağaralardan böyle merdiven şeklinde çıkıyor. Evet. O mağaralardan birinin önünde kaldık biz. Çadır kurduk.
Evet, orada iki gün çadır kurduk.
Üç de olabilir.
Üç gün mü? Hayır,
hayır üçüncü gün bir, hostelde üçüncü kaldık. Gün.
Evet, hostelde kaldık. O da ayrı bir macera.
Ondan anlatırız.
Şimdi hatta hemen konusu açılmışken bence bahsedelim.
Tamam, hadi.
Genelde bu bölgeye gidildiği zaman bu eski taş evlerde kalmayı istiyoruz.
O zaman şöyle sanar. Soru. Kapadokya'da nerede kalınır?
Tamam.
Okay. Fakirseniz çadırda, zenginseniz taş evde.
Hayır.
Değil mi?
Hilton'da.
Ama siz zengin olmadığınız için Hilton'da kaldık.
Biz zengin olmadığımız için Hilton'da kaldık.
Çünkü bugün bir taş ev 300 lira, 400 lira.
Evet, ve Hilton 100 küsür liraydı. O yüzden gittiğimizde taş evlerine Hilton'da kalmak daha
kimse
mantıklı gelmişti.
Kimse Hilton'a uğramadığı için Hilton ucuz herhalde.
Evet, Türkiye'de Hilton'un en ucuz olduğu yer Kapadokya olabilir. Gerçekten. Evet, o zaman hemen size sorayım. Taş evde kalmak nasıl bir duygu?
Soğuk.
Soğuk mu? Güzeldi bence.
Soğuktu ya. Çadır daha sıcaktı.
Belki hava olduğuma için değişikti. Olabilirim, tamam. Da.
Evet, taş evde kalmak çok otantikti. Hiç normal bir evin içine uyumaya benzemiyor.
Evet.
Zaten burası bir otel, yani hostel olacağı için içinin tasarımı da çok hoştu. Yeni dekore edilmiş çok eski bir evin içinde kaldık biz. Uyku tulumlarımızın içinde uyuduk çünkü hiçbir şey yoktu henüz tadilat olduğu için. Ama çok güzel bir verandası vardı kaldığımız odanın. Böyle verandada sabahleyin 5'te mi kalktık, 6'da mı balonları çekmek için?
Evet, 5.30 civarında yani, kalkmıştım.
Müthiş ya, çok güzeldi. Çok.
Tamam. Peki o zaman hemen size bir soru sorayım. Kapadokya'da balona bindiniz mi?
Sence?
Hayır.
Sence? Çünkü o zaman 125 euroydu.
Evet.
Kişi başı.
Şimdi şöyle bir şey olmuş bu arada. Bunu Kapadokya bölgesini gezen insanlar da söyleyecektir. Normalde fiyatları değişiyormuş. Ve TL üzerinden hesaplanıyormuş. Ve çok pahalı değilmiş. Bundan 2-3 yıl öncesine kadar. İşte 125 liraymış atıyorum. Örnek veriyorum. Sonradan Kapadokya bölgesine gelen turistler hem yaz hem kış hem ilkbahar hem de sonbahar gelmeye devam ettikçe ve balonlara olan ilgi arttıkça da daha fazla balon olmasın diye balon fiyatlarını arttırıp euro üzerinden sabit bir fiyata bağlamışlar. Yani artık gittiğiniz zaman işte 125 ya da 140 euro. Euro yani düşünün şimdi 6 bilmem kaçta çarpacaksınız. O fiyatta balona biniyorsunuz.
Ama öyle olması lazım ya. Biz bir acentayla konuşmuştuk. Bunları yurt dışından işte turist getiren, balona dolduran acentayla konuşmuştuk. O bize şey demişti. Limit var demişti. Mesela artık başkası balon satın alıp buraya koyamaz demişti.
İşte tamam, onu diyorum. Evet. İşte
ama
balon
o pahalı,
satın
hani pahalı yapalım ki limit olsun gibi bir denklem de değil ama.
Ya sonuç şuna varıyor. Limitledikleri için balon sayısını, evet. Fiyatı da sabite bağlamışlar.
Evet,
ve artık binemiyoruz yani bizim
yani
gibi.
Türk turist binemiyor da işte.
Evet.
125 euro'nun onun için 125 TL gibi olduğu Avrupa'dan gelen insanlar.
Ya da Çin'den.
Çin'den
buradan,
acayip
buradan.
Çinler vardı
evet.
Ya.
Ve kışın yani düşünsene biz bir bölge düşün, yaz kış hep turist var
turist
yani.
Oluyor, evet.
Çok çok ilginç yani Ürgüp.
Çok üzücü ya. Oraya gidip balona binememek beni çok üzdü.
Evet.
Evet,
ve
benim hayalimdi çünkü.
Evet. Bir de şampanya da ikram ediyorlar bildiğiniz gibi.
Çok saçma şeyler yapıyorlar.
Evet, sabahın ya. Altısında böyle gözünü açıp eline
ya.
Şampanyayı tutuşturup böyle vıs balon.
Evet, hayalimdi. Çok çok istiyordum.
Bunu içmeden uçamıyorum.
Hatta Ahmet şey dedi. Aynen. Sen o kadar çok istiyordun ki dedi. Sen bin dedi. ben binmeyeyim dedi. Sen bunu yaşa dedi.
Çünkü sen bin bana anlat.
Çünkü fiziki 1000 lira yapıyordu o zaman. Evet. Binersek 1000 lira yapıyordu.
Zaten pahalı yani. Öncesinde çok uçtum ben. Balon ben değil ama. Ben çok uçtum. Kabin memuru olarak çok uçtum. Çoğu yere gittim. O nedenle
sen şey hani biliyor musun?
Borç... çok da alakalı bulmadım onu.
Her şeyi şey anlatsana, borç istiyor borcu. Bakayım diyor, param var mı? Nınını kanatlanıp uçuyor.
Ceplerin yok derken, üst cep, alt cep derken.
Yok, para yok.
Peki o zaman hemen tekrar bir soruyla geri Kapadokya'ya dönelim. Şimdi Kapadokya'ya gittiğinizde müze kartla direkt ilk bu peri bacalarının olduğu yerlerde iki tane zannedersem şeye gidilebiliyor değil mi? Açık Hava Müzesi'ne.
Yani biz o zaman için gezmedik.
Çünkü o zaman müze kartımız yoktu.
Müze kartımızı almadık.
Biz yeraltı şehrine gidince müze kartı aldığımız için kapısından gördük evet. Biz.
Aa, okey.
Tamam. Sen girdiğince o zaman ben anlatayım. Evet.
Şimdi ama bu bölge
gördük. Onları anlatırız. Oğlum.
Evet. Şimdi sağ bu bölge wow. Oy. Şu an bilmiyorum gerçi size geliyor mudur ama çok dışarıda kötü. Bayağı ciddi bir gök gürlemesi oldu.
Of, deprem gibi bir gök gürlemesi.
Evet, o ne ya? Yer sarsıldı. Evet.
Neyse. Şimdi şöyle oluyor. Bu bölge bildiğiniz gibi ilk Hristiyanların Roma'dan, yani Roma İmparatorluğundan kaçıp sığındıkları bölge. O yüzden taşların içi de çok kolay oyulabilen yerler.
Tüfo.
Ve tüfo.
Tüfo.
Oğuzu var mı?
Ev yaptıkları. Var. Ev olsun. Yaptıkları tüf ya.
Evet. Ben tüf diyebilirim.
Hayır, peri bacaları işte tüf olan. Evet. Tepeleri tüf peri bacalarının. Bu içine oydukları madde tüfo.
Tüfo.
Tüfo diye bir lastik markası yok muydu ya?
Hayır, o başka. Neyse.
Tamam. Lastik mi?
Evet, misket lastiği.
Türk markası.
Tüfo. Yok. Bilmiyorum.
Var. Evet.
Var.
Ben biliyorum.
Onu var bir tane.
Her neyse, o bölgede o yüzden mesela o gittiğiniz açık hava müzelerinde sürekli şapelleri geziyorsunuz mesela.
Evet, doğru.
Yerleşim yerlerinin her birisi farklı bir şapel. Şapel, şu şapel, bu işte kilise, bu şapel diye. Ve içleri de çok güzel. Çok eski zamanlardan kalma resimlerle, bezemelerle dolu. Yani görmesi çok ilginç. O bölgede özellikle...
Resimlerin duvarı
çizimler. Evet, evet, duvarı çizimler.
Onlara ne deniyordu ya? Duvarları çizdikleri resimler ne diyorduk?
Bunu bilmiyorum şu an.
Tamam.
Ya gravür değildim.
Hayır, ya ne yaptın gravür?
Değil.
Abi o kadar gezdik yapmayın ya. Hatırlayın.
Yazık ki ya, bu kadar podcast yapıyoruz. Gerçekten bilmiyorum şu an.
Bilen yazsın ya.
Destek alalım hemen.
Santay.
Fresk ya, tamam. Duvardaki freskler demen lazımdı. Of. Başlayalım.
Tamam, okey.
Evet.
O zaman şöyle devam edeyim. fresk, okey. Şimdi oraya yani bu yapıların içine girdiğiniz zaman da eski freskleri göreceksiniz.
Duvarda freskler var.
Aynen. Duvarda 1. yüzyıldan, 2. yüzyıldan kalma freskler var.
Evet.
Bu açık hava müzelerine gittiğiniz zaman da o şapellerin ve yani kiliselerin içinde bunları göreceksiniz diyeyim. Hemen sonrasında o bölgeden daha çok peri bacalarını gezdikten sonra, ki bunu yürüyerek de yapabilirsiniz, bisikletle de yapabilirsiniz. Çünkü vadiler var yani içlerini gezebileceğiniz. Ve sonra da güneye doğru indiğinizde Ihlara Vadisi'ne gidiyorsunuz. Biraz Ihlara Vadisi'nden bahsedelim.
Evet, bahsedelim. Misiniz? Önce bence Ihlamur Vadisi. Ihlara Vadisi nedir? Bunu bir tanımlar mısın bize?
Evet, Ihlara Vadisi hemen tanımlayayım. Şimdi bir bozkır alanı düşünün. İç Anadolu'da yaşayanlar bilir. Böyle dümdüz, hiç ağaçsız, hiçbir şey yok. Ve bunun ortasından bir yarık düşünün yani.
Evet, depremle ayrılmış.
Evet, depremle ayrılmış gibi. 18 kilometre uzunluğunda, eni de 200 metre olduğu yerler varmış. Derinliği de 150 metrelik derinliği var. İçinden de hemen söylüyorum, Melendis nehri ya da çayı akıyor. Ve içi bambaşka bitki örtüleriyle, ağaçlarla kaplı. Çünkü farklı bir mikro iklim var orada. İnanılmaz bir yer yani. Ihlara'ya kesinlikle, o bölgeye gidenler kesinlikle gitsin.
Peki İçinde... kaç merdiven vardı oraya inmek için?
Oo.
Değil mi? İşte okay. O kadar önemli.
Bak. Hatta biz gittiğimizde merdivenlerden inerken birisi ayağını burkmuştu. Ve ta en aşağıda burkmuş.
Rehber onu sırtına taşıdı.
Rehber diye hepimiz taşıdık yani. Bayağı böyle insanlarla. Çünkü ambulans geldi. Ambulansta da elde sedye var. Hadi bakalım deyip. Bayağı taşımıştık. Ayrıca Ihlara Vadisi'ne girdiğiniz zaman da yine orada da yerleşim yerleri var. Ve yine aynı taş cinsinden orada da olduğu için orada da kilise ve şapelleri göreceksiniz. Çünkü yerleşik olarak yaşamış orada da insanlar. Ve freskler de var.
Çok iyi.
Aynen. yeniden o şapellerin içine girdiğiniz zaman görebileceğiniz. İlk Hristiyan yerleşimleri, onları da söyleyelim. Sizin bahsetmek istediğiniz bir şey var mı? Vedara ile ilgili. Siz nasıl gittiniz? Nerede kaldınız orada?
Ya bize ilk önce hani Selime'de kaldı dediler. Selime'de yine benzer bir şekilde tüflerin oyularak oluşturduğu mağaralar vardı. O tarafa doğru ilerledik. Sonrasında Ihlara'ya gidelim dedik. Adını çok duyduk. Orada kalalım dedik. Ve de yola devam ettik o gün. Aksaray'dan yola çıkmıştık. Orada otoparkta akşamında çadır kurduk. Orada kaldık. Yani Ihlara'yı tepeden gördük. Ondan sonra tekrar yola devam ettik. O gün içine girmedik Ihlara'nın.
Ya çünkü 5. günümüzdü orada değil mi? Öyle miydi?
Evet. 4. günümüzü, 5. günde de Acıgöl'de kaldık. Oradan yola devam ettik.
Yıkanmadığımız yani 5.
Evet, evet. Yani biraz sefalet çekerek ilerledik o.
Artık hani dayanamıyorduk o yani. O süreçte. 5. gün hani burada kalacağız, Ihlara'ya gezeceğiz, bir daha burada kalacağız.
Evet.
Artık duş alabileceğimiz bir yere doğru ilerleyelim durumunda olduğumuz için bir günü Ihlara'ya ayıramadık.
Bu arada vadiyi şöyle gözünüze canlandırabilirsiniz, en azından anlatayım. Hani bu Amerika'daki Grand Canyon var ya. Onun, evet. Onun gibi duvarları var ve bu duvarların çok yakın olduğunu düşünün.
Onu görüyoruz yukarıda. Evet. O görünüyor ama içini göremiyorsunuz.
Ve içi yemyeşil. Evet. Kışın bile, düşünün bak, kışın bile yemyeşil ve kışın bile o su donmamıştı yani.
Evet.
Üstüne kar yağdığında bile yeşil yani. Çünkü orası çok farklı bir iklim var. Ve işte toprak zeminden yürüyorsunuz. Kilometrelerce gidiyor ve içinde böyle kıvrıla kıvrıla gidiyorsunuz. Böyle bayağı o taş duvarların falan hani döndüğünü görüyorsunuz. Ve eski yapılar mesela eski taş yapılar var. Bunlar bir kısmı yıkılmış, bir kısmı devam ediyor, duruyor falan. Çok ilginç bir yer. Yani insanların içinde yaşadığını düşündükçe o vadide bayağı şaşırıyorsun. O zaman Ihlara'dan hemen devam ettikten sonra.
Ya şimdi Ihlara'da şöyle. Şimdi ben bisikletle gittim. Nerede kaldınız Ihlara diyecek arkadaşlara biraz detay vereyim.
Aa, evet evet.
Şimdi Ihlara'da biz otoparkta kaldık. Otoparkın önünde de şey satan teyzeler, amcalar var. Yerli malı satan. Hmm. Mesela ben oradan alıç almıştım.
Aa, doğru.
Alıç. O alıç aslında daha İç Anadolu, Doğu Anadolu'ya yakın bir yerde yetişiyor alıç.
Alıç orada da yetişmiyor mu ya?
Karasal iklimde. Yetişiyor, yetişiyor. Aynen işte karasal iklim ama anlatamam. Buraya geçelim.
Tamam.
Biz o otoparkın önünde yerli malı satan teyzeler ve amcalar var. Biz onlardan alıç almıştık. İşte domates almıştık, patlıcan almıştık. Başka bir şeyler almıştık ya. Böyle bitki almıştık onlardan. Bitkiler almıştık falan. Yani şimdi ne aldığımız bitkileri hatırlamıyorum da. İşte orada böyle bitkiler ve yiyecek satan amcalar ve teyzeler var.
Hani Yaşar gitti, abi var.
Yaşar, Yaşar abi var.
Yaşar Kaya.
Yaşar Kaya.
Orada tanıştık.
Motoru var falan. Aynen, o ilgilenmişti bizimle. Yani hani gittin, hemen otoparkın önünde yiyecek satın alabileceğin teyzeler ve amcalar var. Onlar orada durmuyorlarsa hemen altta köyde evleri var. Herhangi birinin kapısını çalsan onlar yiyecek satıyorlar. Vermiyorlar ama. Satıyorlar. Evet.
Bu arada o köyün adı da Güzel Yurt Köyü.
Evet.
Ihlara
evet.
Vadisi bu arada Aksaray'a bağlı, onu da söyleyelim.
Evet, doğru.
Evet.
O köyde işte alışveriş yapılabiliyor. Çaldığın insandan su bile vermez yani sana, satar. Öyle bir artık şey, ticari köy. Ama var yani, alabiliyorsun. O otoparkın içinde de gizli bir su kaynağı var. O su kaynağı da şöyle damıtma sistemiyle böyle su elde edebiliyorsun. Oraya büyük bir Coca-Cola şişesi yerleştirmişler. Bir çukur kazılmış. O suyun damladığı yere de böyle tam uzunluğunda Coca-Cola şişesini koyuyorsun. Şişe doluyor, suyu kullanıyorsun. İçilebilirse orada gizli bir yerde.
Vav, wow, okey. Bunu ben bilmiyordum mesela. Evet.
Biz mesela o suyu kullandık. Hani bitti doldurduk, bitti doldurduk falan, yemek yaptık. İçme sularımızı doldurduk. Tamam. Yani zaman alıyor dolması ama hani dolup kullanıp tekrar dolduruyoruz.
Herhangi bir bağırsak hastalığı, kolibasili falan yaşamadın.
Yok yani. Yok. Güzel temiz su ya.
Tamam, okey. İyi, tamam. Okey, var mı o zaman Ihlara Vadisi'ne dair daha fazla söyleyeceğiniz bir şey? Tekrar yok. İçinde.
Girişi ücretli.
Yok.
Evet, girişi ücretli. Bunu da söyleyeyim.
Bir şey söyleyeyim.
İşte orada her yerin girişi ücretli olduğu için bu bölgeye gidecek olan gezginin müze kartı alması şart. Biz evet. Bunu geç deneyimledik. Evet. Gidecek olan geç deneyimlemesin.
Evet, ve müze kartı almak için de kimliğinizi veriyorsunuz, direkt alabiliyorsunuz
evet,
öyle.
Evet, herhangi bir herhangi müzeye girip
aynen fotoğraf falan vermenize gerek yok. Eskiden vardı, evet. Şimdi onu da kaldırmışlar.
Direkt, sistemden alıyorlar fotoğrafını.
Evet, sistemden direkt evet, fotoğraf.
Kimliğin üzerindeki fotoğrafın
aynen aynen
alıyorlar.
Direkt öyle oluyor. Okey, o zaman şöyle bir şeyden bahsedelim. Şimdi Kapadokya bölgesine gittiğiniz zaman bu bölgede yaklaşık 300 kadar yeraltı şehri var.
Evet.
Ve kesinlikle o bölgeye gittiğiniz zaman yeraltı şehirlerini görün. En büyükleri de iki tane yeraltı şehri var. Bir tanesi Kaymaklı, diğeri de Derinkuyu yeraltı şehri. İkisine de girebiliyorsunuz. Ve ikisi
çok
de,
yakın birbirine.
Evet, birbirine çok yakın, muazzam yerler.
10 kilometre var aralarında galiba, değil mi?
Aynen. Nevşehir'e 20 kilometre uzaklıkta.
Evet.
Özellikle Kaymaklı'dan bahsedeyim ben. Derinkuyu'dan siz bahsedin ya da beraber de bahsedebiliriz.
Tamam.
Şimdi bu Kaymaklı 8 katlı olduğu söyleniyor. Düşünün. Yer altında 8 katlı bir yer düşünün. Ve
Kaymaklı 4 katlı değil miydi?
Evet. Senin paylaştığında 4 katlı yazmışsın ama ben şeyden, evet, internetten baktım. Bir daha emin olmak için.
8 yazıyor orada.
8 yazıyordu.
Aslında zaten Kaymaklı daha büyük olandı. Derinkuyu küçük olandı.
Hayır, Kaymaklı daha geniş ama 4 katlı diyebilirim ama hani daha devamı var aslında. Hani belli bir kısmı çıkartılmış sadece gün yüzünde ama devamı var aslında. Hani Derinkuyu da aynı şekilde. 8 katlı bir yeraltı şehri ama sadece %15'i gün yüzüne çıkartılmış ve burada 5000 insanın zamanında yaşadığı
söyleniyor. Evet, evet. Evet, 4000 ile 5000 insanı. Bunu da şeyden yola çıkmışlar. Yemek hazırlama yerlerindeki öğütme alanlarının büyüklüğünden yola çıkarak demişler ki, yani bu kadar büyük öğütme alanları varsa bunlar ne kadar insanı besleyebilir diye hesapladıklarında 4000 ile 5000 kişi olduğunu şey yapmışlar, düşünmüşler. Şimdi bu yeraltı şehirlerinin yapılma hikayesi aslında ta Hititlere kadar gidiyor. Yani bunlar 3000 yıl öncesine kadar gidiyor. Fakat en aktif şekilde kullanıldığı zamanların yine bu ilk Hristiyanların Roma'dan kaçtığı döneme, yani 1. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca
bu senin söylediğin şapellerin yapılma zamanı da bu Romalıların Hristiyanlığı kabul ettiğinden sonra,
evet,
yapılan,
evet, evet,
yerler.
O zaman da yine yani Romalılar ve Bizanslılar da geliştiriyor bu arada,
evet,
bunları. Çünkü onlar da Arap isyanlarından bu sefer kaçıyorlar. Yani bu bölgedeki yeraltı şehirleri yani çok uzun süreler kullanılmaya devam ediyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi yeraltı şehri dediğiniz nasıl bir yer? Ayakta durabileceğiniz böyle küçük küçük odaları var. Ama koridorları falan genelde böyle eğilerek, hani uzun boylu insanların rahatsız olabileceği.
Evet. Ve çok dar.
Ve çok dar.
İki kişi geçemiyorsun.
Evet.
Yani şöyle yapışarak duvara.
Evet, evet, bayağı dar. Selamışarak
devam ediyorsun.
Şimdi mesela ben o bölgeye gittiğimde bir rehber vardı. Ya da araştırmacı diyeyim artık, yani hani rehber olduğundan da emin değilim. Çünkü ailesini gezdiriyordu yani o kişi ve çok iyi bilgilere sahipti. O döneme dair de bilgilere sahipti. İşte burada bunu yiyorlar, şunu içiyorlar, şuradan su alıyorlar falan diye. Mesela az önce de okudum. Su kaynaklarını yukarıdan ulaşılamayacak şekilde yapıyorlar ki eğer herhangi bir düşman saldırısı olursa su kaynaklarını zehirlemesin diye. Sadece yeraltı şehrinin içine girdiğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Ve havalandırmalar da öyleymiş mesela. Havalandırmalar da çok alakasız yerlerden çıkıyormuş. Ve o bölgedeki taş da, bu tufo taşı dediğimiz taş da İçinde hava biriktirebilen bir taşmış ve o yüzden ne kadar derine inerseniz inin.
Ponza taşı gibi.
Evet, ponza taşı gibi böyle delikli bir taş ve orada hava alabiliyorsunuz. Şimdi özellikle şöyle bir soru sormuştum, az önce sana da söyledim de tekrar belirtmek istiyorum. Düşünün, dışarıda sizi öldürmek isteyen düşmanlar var ve siz tüm şehir olarak bir yeraltı şehrine kapandınız ve büyük dev silindir şeklinde taşlarla da girişleri kapatıyorlarmış. Ve kapattığınızda ses geçiyor tabii ki yani. Hani karşı tarafta düşmanın sesini duyabiliyorsunuz ve siz içeridesiniz, kilitlisiniz. Tüm hayvanınız, işte eşiniz, dostunuz, eşyanız, her şeyiniz içeride. Ve içerideki kaynaklarla da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ateş yakıyorsunuz çünkü aydınlatmanız lazım.
Evet.
Ve yaktığınız o ateş tipi de yine farklı bir mum, mesela bal mumunun farklı bir işlemden geçiriyorlarmış. Daha az dumanlı hale gelmesi için. Çünkü o dumanda zehirlenebiliyorsun yani. Hava, evet, alamayabiliyorsun. Ve içerideki ısı da hep sabit. Bu yüzden yine ısınmak için de çeşitli yerlerde ateşler yakıyorlarmış.
Çok.
Yani bir yeraltı şehrinde yaşamayı bir hayal edin.
Evet, evet.
Ya aşırı ilginç şeyler çıkıyor yani.
İçeride mezarlık da var.
Evet, içeride mezarlıklar
yani
var.
Ölenini dışarı çıkarmıyorlar.
Evet,
yine,
evet,
orada gömüyorlar. Çünkü en aşağıda.
Yani dışarıda düşmanın var yani. Seni bekliyor.
Ölü de içeride, diri,
evet,
de içeride. Her şey içeride.
Evet, az önce de konuşuyorduk yani bu yapılar o kadar büyük yapılar ki şimdi dönemi biraz hayal etmek gerekirse yani çok uzun yıllar insanlar öldürülme korkusuyla yaşamışlar ve bu yapıları genişletmeye devam etmişler yani,
evet,
ve kullanmaya da devam etmişler. Çok uzun
300 yeraltı şehri diyorsun yani,
evet,
daha keşfedilmeyenleri ya da yok edilenleri düşün, 300 yeraltı şehri ve,
evet,
bir tanesinde 5000 kişi yaşıyor dedin.
Düşün, maksimum 5000 kişiye kadar yaşayabiliyor.
5000 kişiyi bir hayal edelim. Yani ne kadar bir alanı doldurur? Böyle yan yana koyalım 5000 kişiyi.
Çok.
Yani ben hayal edemiyorum mesela.
Çok. Yani bu kişilerin bir de düşünün, hani yiyecekler, içecekler, ihtiyaçları olacak falan. Bunların hepsini de sağlayabilecek o bölge yani. Yani kesinlikle bir yeraltı şehrine gitmenizi öneriyorum.
Evet, ben de öneriyorum. Evet, biz bayağı çok etkilenmiştik.
İlginç. Ta şimdi mesela Derinkuyu'da Asur kolonilerinin yaptığı söyleniyor işte.
Evet.
Şeyde yine. Onlar da yine ilk Hristiyanlarca yine büyütülüyor. Çok ilginç.
Evet. Çok güzel. Evet. Ama şey, böyle klostrofobik olanlar için girmesi zor bir yer. Zor yani. Çünkü sürekli aşağı doğru ufacık bir kanaldan ilerliyorsun.
Evet.
Eğilerek gidiyorsun. Hani nefes alamıyormuşsun gibi geliyor. Alabiliyorsun oysa gayet rahat bir şekilde ama alamıyormuşsun hissi veriyor sana içinde bulunduğun yer. O yüzden böyle klostrofobik olan insanlar hiç boşuna zahmet etmesin.
Evet, biz gittiğimizde koşarak yukarı çıkan vardı. Pardon ustam. Hocam çekil. Yukarı doğru girenler
var. Ta aşağıdan bağırıyor, herkes çekiliyor böyle.
Evet, bir de yan yana geçmesi de çok dar olan yerler var yani. Evet. Mecbur beklemesi gerekir.
Evet.
Of, çok. Ama çok güzel ya. Ve dışarıdan baktığında hiç öyle bir şeyin olacağını hayal etmediğin...
Zaten girişini göremiyorsun.
Bölge yani, evet.
Gizli girişleri. Dışarıdan gözükmeyecek şekilde tasarlanmış.
Siz orada nerede kaldınız peki?
Evet, çok güzel bir soru bu. Bak, bu var ya, müthiş bir soru. Çünkü biz ilk Kaymaklı'ya gittik değil mi? Kaymaklı. Değil mi ilk gittiğimiz?
Evet, Kaymaklı'ya uğradık, oradan Derinkuyu'ya gittik.
Yani Derinkuyu'da kaldık biz,
evet,
değil mi?
Evet, Derinkuyu'da tamam. Kaldık.
Şöyle bir yer düşün. Böyle otantizmin dibi. Her yer tek katlı bina ve çok eski. Hiç dokunulmamış. Her yer ama, bütün şehir böyle. Diyorsun ki abi, tarihin içinde geçiyorum ya şu an diyorsun böyle bisikletle. Ve o eski yapının önünde bir ip, üstünde de atletler. Ama içinde oyuncaklar ve kadın leğende çamaşır yıkıyor.
Of.
Yani ve her yer böyle. Diyorsun ki nereye geldik? Yani göç almış.
Evet.
Adapte olmuşlar o göç edenler oraya, o tarihi yapının içine. Aslında tarihi yapıyı tam olarak kullanmıyorlar. Sadece oraya, yani duvarına saatini asmış tarihi yapının. Önüne ipini asmış, içeri bir yatak atmış falan. Ama bize çok tehlikeli gözüktü. Yani ben dedim ki şimdi biz çadırın içine kalırsak burada dedim. Sabah bizi dedim çadırın içine rulo yapıp şu arabanın arkasına atabilirler gibi hissediyorum dedim.
Çok yani güvensiz.
Bana verdiği his buydu.
Evet.
Çünkü insanların bize olan bakışları da çok rahatsız ediciydi yani. Böyle tehlikeli gibi gözüküyordu insanlar ve ben orada hiç güvenemedim. Dedim ben burada çadır kurmak istemiyorum dedim. Ve zaten orada iki otel mi vardı? Sanırım iki evet. Otel vardı. Bir tanesine gittik. Gittiğimiz yerde iki turcu vardı. Güney Kore'den mi geliyorlardı? Evet. Aynen, Güney Kore'den gelen çocuklar vardı. Mesela onlar da çadırda kalmadılar orada. Hani bir Türk olarak ben böyle düşünüyorum ama dışarıdan gelen de orayı güvenli bulmayıp otel tercih etmiş. Böyle hatta adam şaşırdı. Bu ne ya dedi. Böyle bisikletler geliyor dedi. Siz nereden geliyorsunuz kardeş dedi adam böyle. İki kişi daha geldi falan sizden önce dedi. Öyle biz orada otelde kaldık ama ucuzdu. Kahvaltısı da vardı. Böyle işte.
Düşünün yani dünyanın her yerinden
insanlar geliyor.
12 oraya. Ayı oraya evet. İnsanlar geliyor ve orada yaşayan halk.
Yani görünce işte insana verdiği şey o. İzlenim o yani. Böyle harika tarihi bir yer ama.
Evet. Yani oradaki hani köylü de değil yani. Oradaki köylü insanlar. Değil. Köylü o. Falan değil. Yani yurt dışından gelen.
Göç almış yani.
Suriye'den gelen vatandaşlar vardı.
Belki Afganistan'da.
Yani olaylar da yaşanıyor dediler orada. Güvenlikle de konuşmuştuk. O nedenle hani oteli tavsiye ettiler. O yüzden orada otelde kalmayı tercih ettik. Yani yeri geldiğinde risk almıyoruz.
Ya tabii birçok yerde çadırda kalıyoruz ama bu belirgindi yani. Bu risk alma diyordu bize Derinkuyu.
Evet. Peki. Bir de gezici bir kütüphane varmış. Ondan da bahsedelim.
Evet. Ya aslında Kapadokya'nın bölümlerini de anlatmadık ya. Şimdi Nevşehir'den sürüp geliyorsun 8 kilometre. İlk girdiğin yer Uçhisar.
Evet.
Sonra Orta Hisar, Ürgüp. Doğuya doğru. Ürgüp'ten kuzeye doğru gidiyorsun. Avanos.
Aynen.
Avanos'tan güneye doğru iniyorsun. Tam Avanos'la
Uçhisar
ve Orta Hisar arasında Göreme var. Doğru aynen. Mu? Böyle doğru, bir yuvarlak
doğru,
aslında.
Doğru diyorsun.
Ve bunlar birbirine çok yakın. Yani bisikletle çıktın Uçhisar'dan Orta Hisar, Ürgüp. Oradan kuzeye gittin.
Avanos.
Güneye indin. Göreme. Bu şekilde aynen. Böyle bir günde ya da biraz bizim gibi sindire sindire gezmek istiyorsan iki gün.
Aynen.
Böyle Zelve bisikletle vur. Ha, Zelve. Evet. Açık Hava.
Açık Hava Müzesi var.
Müzesi. Bir Paşa orada şey var ya. Evet, Paşa Bağ var. Aşk Vadisi var.
Aşk Vadisi
Güvercinlik
var.
Güvercinlik miydi adı? Güvercinlik.
Güvercinlik Vadisi var.
Güvercinlik Vadisi.
Vadi.
Tamam. Böyle bir gün, iki gün, iki gün bisikletle fırfır gezip böyle büyülü bir ortamın içinde, Allah'ım ben nereye geldim ya, böyle nereye baksam muhteşem şeyler, böyle peri bacaları.
Evet, muhteşem diye. Kayak yapılar.
Evet, işte mağaralar.
Mağaralar.
İnsanlar burada yaşamış nasıl ya diye.
Evet, çok garip
ya. Muazzam bir yer. Havası, o dokusu, ya her şey çok güzel. Bu arada ben en çok Ürgüp'ü beğendim.
Evet. Ben Uçhisar'ı beğendim.
Sen?
Uçhisar ve Göreme. Göreme'ye daha iyi. Yani. Tepeden Göreme'ye baktığın
Ürgüp,
zaman...
Ürgüp, Uçhisar, Göreme.
Göreme evet. Diyebiliriz.
Evet. Üçümüz de farklı bir yer vermiş. Evet. Çok ilginç. Evet.
Çünkü hani ya tarihiyle birlikte baktığın zaman oraya hani daha farklı bir havası var. Bundan kaç yüzyıl önce yapılmış bir yer. Orada içeride insanlar yaşamış. Çok otantik bir hava. Renkleri çok farklı. Dokunulmamış. Yani o anlamda güzel bir yer.
Evet, yani evet.
Göreme. Hoşuma gidiyor.
Ürgüp bence. Çünkü evet. Ürgüp'te şey de var. Dükkanlar var böyle. Evet. Sanat yapıyor insanlar orada. İşte evet. Seramikçisi var, camcısı var. Giriyorsun, kahvecisi diyor ki işte burada oryantiring yapılıyor falan diyor. Böyle herkese, esnafı bile olaya dahil olmuş artık orada.
Tabii tabii, onlar artık bayağı alışmış.
Herkes her şeyi biliyor. Ve hani bir sanat böyle, bir anda tarihi yapılar falan. Ya beni Ürgüp çok etkilemişti. Hatta şeyde ayak kırıklığı yaşamıştım. Ürgüp'ün yukarısında böyle muhteşem mağaralar var dip dibe. Ve ışıklandırılmış. Evet, inanılmaz evet. Bir görüntüsü var. Biz akşamüstü girmiştik Ürgüp'e. Vaha rüya gibi. Meğerse orası otelmiş. Yani bu üzücü. Ama şunu da düşün. Orası otel olmasaydı bu kadar korunmuş ve gösterişli olmayacaktı.
Evet. Aslında iki tarafı var değil mi? Doğru diyorsun evet. Bu işin. Doğru. Doğru. Doğru.
Güzeldi işte. Ben evet. Ürgüp'te bu yani sanat olması orada dükkanlarda ve insanların çok adapte olmuş olması böyle oraya. Hani giriyorsun sana tam tarihini anlatıyor böyle. Herkese her şeyi alabiliyorsun orada.
Evet. Bu arada şeyden de bahsedelim. Aynı zamanda çok tarihi bir şarap üretim merkezi.
Ha tabii.
Evet. Ürgüp, oraya gittiğiniz zaman da buna dikkat edin diyelim.
Dikkat edin şarap çıkabilir.
Aynen. Dikkat edin şarap çıkabilir yani. Aynen. Onu da şey yapalım. Peki gezici kütüphaneden bahsedecek misin?
Ya evet ya. Eşekli kütüphaneci. Yıl kaç?
Mustafa Güzelgöz 1960'lı yıllarda. 68 falan da olabilir. Tam emin değilim.
Tamam, buraya kütüphaneci olarak geliyor. Ama kütüphaneye kimse gelmiyor. Diyor ki nasıl yapacağız diyor. İnsanlara diyor nasıl kitap okutacağız diyor. Onlar kütüphaneye gelmezse ben giderim diyor. Eşeğine yüklüyor kitapları. Köy köy dolaşıyor.
Bravo. Ki, 27 tane mi köy geziyor?
Size diyor bu için. Kitabı getirdim diyor. Bunu okuyacaksınız diyor. 3 hafta sonra tekrar geleceğim diyor. Bu kitabı geri alacağım, size yenisini vereceğim diyor. Bu şekilde takip de ediyor kendi sistemini.
Müthiş.
Evet.
Müthiş yani.
Eşekli kütüphaneci. Onun da müzesi var. Kitaplar var. Onun hakkında çıkan haberler var.
Nerede müzesi?
Var.
Ürgüp'te yukarıda bir kale var. Şu kalenin...
içinde ücretsiz evet, evet. Girilebiliyor.
Kalenin olduğu yerde
tam
işte
bir... Tam yerini tarif edemeyeceğim ama zaten çok küçük yani. Hani eşekli evet, kütüphanecinin evet. Evi nerede deyip hemen şurada.
Evet.
Kütüphanesi. Evi kütüphanesi. Değil mi?
Evi değil. Kütüphanesi. Evi mi dedim?
Evi dedin ama belki orada yaşamıştır da olabilir.
Tamam.
Evet. Bir de bu bölgede yapılan birkaç bisiklet etkinliğine baktım ben. Özellikle Grand Fond da yapılıyor Kapadokya'da. Eğer tercih ederseniz katılabilirsiniz. Gerçekten bayağı da büyük bir etkinlik oluyor. İlk şeyde Veloturk da yapmıştı. Sonra şimdi ama şey yapıyor. Farklı birileri yapıyor diye biliyorum.
Argus var orada da.
Argus. Ama oranı organize ediyor.
Yani biz sürüşleri de organize ediyor onlar.
Evet, sürüş de organizasyonu yapılıyor. Bu yıl Salkano yapmıştı mesela diye biliyorum. Ya da büyük bir sponsoruydu diyelim. Çünkü onun adıyla anılıyor. Buna da katılabiliyor ve o bölgede hem yani...
Hem yarışmış olup
hem yarışmış olup hem de o bölgede evet. Evet, kalabilirsiniz. Bu böyle bir etkinlik de değerlendirilebilir.
Ya bu arada şey, çadır, biz Uçhisar'da çadırda kaldık ama... Her yeri müsait.
Evet, bölgenin her yeri müsait. Yani
her
herhangi bir herhangi evet. Bir vadi içi ya da bir şey
peri bacasının evet, yanında peri kalabilirsiniz. Hatta ya, içinde kalabilirsiniz.
Evet, içinde yani. Kalabilirsiniz yani. Bir dünya yer var öyle. Yani
çok yasak. Çok,
evet, hayır.
Kalmak yasak. Onu
ama yok
ben.
Yani kim gelecek
kimse
ki?
Kimse görmüyor yani.
Yok, hani şikayet olsa jandarma gelir çıkartabilir.
Gelir ama hani sessiz sakin yani, kimse görmez. Ya,
evet. Biz evet, evet. Bayağı böyle o hani peri bacalarının arasından gezerken bir sürü çadır olan yer gördük yani.
Evet, evet. Hani ben yasak İnsanlar olduğunu koymuş. Söyleyeyim ama tabii yasaklar ne için vardır?
Evet. Yasaklar yapar geçen.
Özellikle bisikletle gezerken çadır kurarım abi ya. Kusura bakmasın kimse. Buraya kadar gelmişim.
Sürüp emeğimden gelmişim.
Aynen öyle yani. Evet. Var mı başka bahsetmek istediğimiz bir şey? Göreme, Ürgüp'e, Ihlara'ya?
Ya ben büyüleyici bir bölgeydi.
Evet. Ve çok eski bir bölge yani. Müthiş bir şey.
Anadolu'da böyle bir şey. Birinci yüzyıl diyorsun. Evet. Ne demek yani? Evet. Biz şu an 21. yüzyıldayız ya.
Evet.
Crazy.
Evet. Ya şey var. Hasan Dağı var. Melendiz Dağı var. Orada
Erciyes.
Oranın oluşmasını sağlayan dağlar bunlar aslında. Evet, Kapadokya bölgesinin.
Evet. Biraz anlatır mısın abi diyeyim hemen.
Hemen üst miyosen çağda bundan 10 milyon yıl önce.
Bravo bravo. Evet.
Tabii.
Tabii diye. Tabii bravo.
Tabii ki bravo. Hasan Dağı patlıyor.
Evet.
Volkanik
Melendiz volkanik bir dağ. Evet. Onun 3200 rakımda bir dağ. Melendiz 2600 küsür rakımda bir dağ. Bunlar patlıyor ve bunların patlamasından sonucu ortaya çıkan o şeyler, küller, tüfler uçuşuyor. Onlar bir tabaka oluşturuyor. Ondan sonra lavlar ya da işte o diğer yine diğer kalıntılar, çıkan kalıntılar üzerine tabaka olarak geliyor.
Daha sert sonrasında, bir tabaka.
Daha sert bir tabaka, aynen. Sonrasında işte erozyon, rüzgar, sel, yağmur, doğal koşullarla da oradaki bölge şekilleniyor.
Muhteşem bir alan oluşuyor.
Evet, o peribacası dediğimiz alan oluşuyor.
Yani bundan milyonlarca yıl önce oluşuyor.
Ya o yüzden büyüleyici.
Bu arada aynı süreç Türkiye'nin birçok yerinde var aslında. Özellikle Uşak'ta var. Uşak'ta da peribacaları var. Afyon'da var. Eskişehir'de var. Ama tabii yani Ürgüp'teki ya da Göreme'deki gibi böyle devasa değiller. Daha böyle küçük küçükler. Ama gittiğiniz zaman bunlar peribacası değil
bebek
mi ya?
Peribacası.
Evet dediğiniz böyle bir sürü yer var. Hatta onlar da haritalandırılıp tabelalandırıldı diyebiliyorum. Gidip görebiliyorsunuz. Hakkınızda olsun diyeyim.
Tamam.
Dinleyicilere. Evet, kapatalım mı? Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey?
Yok. Kapadokya'ya herkes gitsin.
Evet, Kapadokya'yı biz de tavsiye ediyoruz. Çok güzel yani. Evet, bisikletle Türkiye serisi yapmaya devam edeceğiz. İlk konumuz Kapadokya'ydı. Bundan sonrası bakalım nereleri konuşuruz. Ama lütfen dinlemede kalın. Bu seriye böyle bol bol devam edeceğiz.
O zaman neydi? Hoşça kalın.
İyi hoşça kalınlar.
Hoşça kalın.
Evet.
Hoşça
kalın. Evet, hem kameraya hem de şey.
Senin de kamerayı gösterelim.
Dur. Evet, ben de buradayım. Evet. Bizi dinlemeye devam edin diyoruz öyleyse.